Ayrım 6. Hatemül Enbiya. Hazreti Muhammed ve Hayatı. Sayfa 54. Putperestlikten içtinabı. Araplar arasında putperestliğin ne kadar yayıldığını biliyoruz. Öyle olduğu halde Hazreti Muhammed putlardan son derece nefret ederdi. Bu ağaç ve taş parçalarından ne bekleneceğini hayret ederdi. İnsanların bu dalaletine şaşardı. Hayatı müddetince putlara asla secde etmemişti. Bütün rivayetler onun putlardan hoşlanmadığını göstermektedir. Bir kere Kureyş, putların şerefine verilen bir ziyafet esnasında kesilen kurbanın etini Hazreti Muhammed'e takdim etmiş, Peygamberimiz bu etten yemeyi reddetmiştir. Hazreti Muhammed, Bilset'ten önce dahi putların aleyhinde bulunurdu. Daha 12 yaşında çocukken amcası Ebu Talip ile Suriye seferinde bulunduğu zaman, bu sırada Bahira ile görüştüğünde, Lat ve Uzza'ya yemin etmekten çekinmişti. Margaliot pek garip bir iddia ortaya atmaktadır. Diyor ki, Muhammed ile zevcesi Hatice her gece yatağa girmeden önce Uzza namında bir puta taparlardı. Margaliot bu iddiasına delil olarak İmam Ahmet İbni Hanbel'in Müsnedinden bazı satırlar göstermektedir. Halbuki İmam Ahmet'in naklettiğinden Hz. Muhammed'in Uzza'ya taptığı değil, ondan men ettiği açık olarak görülmektedir. Rivayet şudur. Hüveylid'in kızı Hatice'nin bir komşusu bana anlattı. Resul-i Ekrem'in Hatice'ye şöyle söylediğini duymuş. Ey Hatice, vallahi ben Lat ve Uzza'ya tapmam. Vallahi ben onlara asla tapmam. Hatice de bir mukabele der ki, bırak Lat'ı, bırak Uzza'yı. Ravi diyor ki, işte bu puta perestiş edilir, sonra yatağa girilirdi. Arapçayı en sati bilenler bile anlarlar ki Ravi'nin kendi tarafından ilave ettiği bu son sözlerden maksat halkın her gece uyumadan önce bu putlara tapındıklarıdır. Yoksa Hz. Muhammed ile zevcesinin onlara tapındığını asla ifade etmez. Eğer ibare onlara ait olsa tesniye sigası kullanılırdı. İbarenin üst tarafında Allah namına yemin edilerek Resul-i Ekrem'in Lat ve Uzza'ya tapmam dediği tasrih edilmektedir. Bu gibi rivayetlerden öyle manalar asla çıkmaz. Putperestliğin yıkılmasına doğru. Hayat-ı Muhammed, M. Hüseyin Heykel. Cahiliyet zamanında Arapların içtimai hayatı pek bozuktu. Din namına yaydıkları koyu bir putperestlikti. Hz. İbrahim'in Beytullah olarak kurduğu ve tevhid dininin mabedi ittihaz ettiği mukaddes Kabe, Araplarca zevk ve safa mahalli haline getirilmişti. Araplar şaraba pek düşkündü. İçip sermest olmak onlar için en büyük bir zevkti. Şehvetlerine de pek mağluptular. Cariyeler alıp satarlar, onlarla eğlenirlerdi. Bu zevk ve safanın en mükemmelini şehrin göbeğinde kurulmuş olan Kabe'nin etrafında yaparlardı. Geceleri Kabe'ye toplanırlar, orada eğlenirlerdi. Eski masallar söylenir, şiirler okunur, ticaretten bahsedilirdi. Kabe'yi dolduran 300'den fazla putları bir tarafta kurula kurula dururken Mekke halkının ileri gelenleri hem şaraplarını çekerler hem de konuşup eğlenirlerdi. Gecenin altında Kabe'nin etrafında yaptıkları eğlencelerin bu kısmı bittikten sonra sermest olarak evlerine dönerler, eğlencelerinin diğer kısımlarına devam ederlerdi. Cariyelere karşı çok zaafları vardı. Tam manasıyla bir sefahat hayatı sürüyorlardı. Harple, darpla geçen hayatları onları çapulculuğa alıştırmıştı. Kan davaları gütme yüzünden kabile kavgaları hiç eksik olmazdı. Yalnız bir adetleri vardı, Eşhür-i Hurum dedikleri aylar, Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce girince kan dökmezlerdi. Bu aylar sulh ve barış aylarıydı. Bu aylar gelince hepsi silahları çatarlar, keyfe bakarlardı. O zaman bu eğlenceler daha artardı. Bu sefahat hayatının bir uçuruma yuvarlanmak demek olduğunu tek tük görenler vardı. Putların etrafında zevk ve safa alemleri ne manasız şeylerdi. Bilsetten önce bazı kimseler putperestlikten vazgeçmişlerdi. Onlar tevhid dinini, büyük hakikati arıyorlardı. Varaka bin Nevvel, Kus bin Saide, Ubeydullah bin Caş, Osman bin Hüveyris, Zeyd bin Amr gibi adamlar putperestlikten vazgeçenlerdendir. Uzza namına yapılan bayramlardan birinde Kureyş adet üzere büyük bir toplantı tertip etmişti. Şenlikler yapılıyor, Uzza namına bayram ediliyordu. Bu bayramda Zeyd bin Amr, Osman bin Hüveyris, Ubeydullah bin Caş, Varaka bin Nevfel bu dördü bir araya gelerek putların ne kadar boş şeyler olduğundan baş başa vererek bahsetmişlerdi. Bunlar hak dini arıyorlardı. Fakat Hazreti Peygamber henüz beklenen İslam dinini tebliğ ile emir olunmamıştı. Bunlardan Varaka bin Nevfel, Hazreti Hatice'nin amcası oğluydu. Hristiyanlığı kabul etmişti. Mekke'de oturduğundan Hazreti Peygamber onu görmüştür. Hatice'nin nikahında o bulunmuştu. Hazreti Peygamber'e ilk vahiy geldiğinde Hatice'nin Varaka'ya koşup bu hali haber verdiği meşhurdur. Varaka, Hazreti Muhammed'e görünen meleğin Hazreti Musa'ya gelen namusu ekber, büyük melek olduğunu söyleyecek ve onları teselli edecektir. Ubeydullah bin Caş, putların aleyhinde olmakla beraber başka bir dine girmemiş, bulunduğu hal üzere devam etmiş, nihayet İslamiyet gelince Müslüman olmuş. Habeş'e hicret edenler arasında oraya gitmiştir. Karısı Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe de Müslüman olanlardandı ve sonraları peygamberin zevceleri arasına girmek şerefine nail olacaktır. Zeyd bin Amr, Şam ve Irak taraflarını gezip dolaştı. Kendi kavminin dinini bırakarak putlardan yüz çevirdiyse de Hristiyanlık ve Yahudilikten birini de kabul etmedi. Kabe'ye dayanarak, "Ya Rabbi, sana nasıl ibadet etmenin daha makbul olduğunu bilsem öyle ibadet ederdim," derdi. Bu hal üzere bu alemden göçtü. Osman bin Hüveyris ise Bizans'a gitti ve orada Hristiyanlığı kabul etti. Kayser nezdinde itibarı vardı. Bazı tarihler onu Mekke'yi Bizans hakimiyeti altına sokmaya çalıştığı hıyanetiyle suçlandırırlar. İşte böyle putperestlikten nefret edenler vardı. Bunlar hak dini arıyorlardı. Hatemi Enbiya'nın zuhurunu bekliyorlardı. Hatemi Enbiya'nın geleceğini önce haber vermiş olanlardan birisi de Kus bin Saide'dir ki fesahat ve belagatiyle pek meşhur bir hatipti. Suki Ukaz'da bir kızıl deve üzerinde olduğu halde belli bir hutbe okumuş ve Hazreti Muhammed de gençliğinde bunu dinlemişti. O hutbeyi aslı kadar güzel tercüme etmiş olan Cevdet Paşa'dan dinleyelim. Ey Nas, geliniz, dinleyiniz, belleyiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen fena bulur, olacak olur. Yağmur yağar, otlar biter. Çocuklar doğar, analarının babalarının yerini tutar. Sonra hepsi mahvolup gider. Vukuatın ardı arası kesilmez. Hemen birbirini velyeder. Kulak tutunuz, dikkat ediniz. Gökte haber var, yerde ibret alacak şeyler var. Yeryüzü bir ferşi eyvan, gökyüzü bir yüksek tavan. Yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen kalmaz, giden gelmez. Acaba vardıkları yerden hoşnut olup da mı kalıyorlar, yoksa orada bırakılıp da uykuya mı dalıyorlar? Yemin ederim, Allah'ın indinde bir din vardır ki, şimdi bulunduğunuz dinden daha sevgilidir. Ve Allah'ın bir gelecek peygamberi vardır ki, gelmesi pek yakın oldu. Gölgesi başınız üstüne geldi. Ne mutlu o kimseye ki ona iman edip de o dahi ona hidayet eyliye. Vay o bedbahta ki ona isyan ve muhalefet eyliye. Yazıklar olsun ömürleri gaflet ile geçen ümmetlere. Ey cemaat-ı iyat! Hani aba ve ecdat, hani müzeyyen kaşaneler ve taştan haneler yapan Ad ve Semud. Hani dünya varlığına mağrur olup da kavmine ben sizin en büyük Rabbinizim diyen Firavun ile Nemrut. Onlar size nispetle daha zengin ve kuvvet ve kudretçe sizden efsun değil midirler? Bu yer onları değirmeninde öğüttü, toz etti, dağıttı. Kemikleri bile çürüyüp dağıldı. Evleri yıkılıp ıssız kaldı. Yerlerini, yurtlarını şimdi köpekler şenlendiriyor. Sakın onlar gibi gaflet etmeyin, onların yoluna gitmeyin. Her şey fanidir, baki ancak Cenab-ı Hak'tır ki birdir, şerik ve naziri yoktur. Tapacak ancak odur, doğmamış ve doğurmamıştır. Evvel gelip geçenlerde bize ibret alacak şey çoktur. Ölüm ırmağının girecek yerleri var ama çıkacak yeri yoktur. Büyük küçük hep göçüp gidiyor. Giden geri gelmiyor. Cezm ettim ki ammeye olan bana da olacaktır. Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt 1, sayfa 72. Kus bin Saide bu nutkunu söylerken müjdelediği son peygamberin dinleyiciler arasında bulunduğundan bir haberdi. Aradan çok geçmedi, Hazreti Muhammed'e peygamberlik verildi. Fakat Kus vefat etmiş olduğundan kendisine İslamiyet nasip olmadı. Beni İyad kabilesinin ulusu olan Carut, Eşraf'la birlikte Hazreti Peygamber'in huzuruna gelip Müslüman olmuşlardır. O zaman Hazreti Peygamber, "İçinizde Kus bin Saide'yi bilen var mı?" diye sordu. Kavminin reisi olan Carut, "Hepimiz biliriz ya Resulullah," dedi. "Bilhassa ben, daima onun izinde gidenlerdenim." Resul-i Ekrem Efendimiz, "Kus'un Suk-ı Uraz'da deve üzerinde yaşayan ölür, ölen fena bulur, olacak olur diyerek hutbe okuduğu hatırımdan çıkmaz," dedi. Orada hazır bulunan Ebu Bekir, "Ya Resulullah, ben de o gün Suk-ı Ukaz'da bulunmuştum. Kus'un söylediği sözler hep hatırımdadır," diyerek yukarıdaki hutbeyi başından sonuna kadar okudu. O vakit Peygamber Efendimiz, "Umarım ki Allah kıyamet gününde Kus bin Saide'yi ayrıca bir ümmet olarak bahseyleyecektir," buyurdu. 5. Bölüm Gâr-ı Hira'da. Sîret-ü İbni Hişam, El-Kamil, İbni Esir, Zâdül Ma'd, İbnül Kayyım El-Cevzi. Hz. Muhammed 40 yaşına geldiği zaman halinde bir başkalık sezilmeye başladı. Eskiden beri vakarlı ve daima tefekkürlüydü. Fakat şimdi daha başka bir ruhi halet içinde olduğu belliydi. Dünya meşgalelerinden el çekip inzivayı severdi. Sessiz ve iddiasız bir hayat geçirirdi. Bu dünyanın dağdağısından uzak, gürültüden azade, tenha bir yere çekilip sükût içinde tefekküre dalardı. Kendisi için Mekke'nin 3 mil yukarısındaki Hira Dağı'nda bir mağarayı seçmişti. Ramazan ayını burada geçirmeyi adet edinmişti. Hira, derin bir sükunet içinde, ruhani bir tefekkür ve murakabe için en elverişli yerdi. Ramazan ayı girince yanına yiyecek içecek alır, hayat gürültüsünden, insanların dedikodusundan kaçarak oraya gider, orada ibadetle vakit geçirirdi. Yanındaki yiyeceği bitince Mekke'ye, Hatice'nin nezdine döner, biraz kalır, yine yiyecek alıp mağaraya giderdi. Kendisini orada ruh sükunetine verir, tefekküre dalardı. Zaten onda büyük ruhi değişiklikler oluyordu. Cenab-ı Hak onu büyük vazifeyi tahammül ve ifaya hazırlıyordu. Kulağına gayipten sesler geliyor, "Sen Resulullah'sın," deniyordu. Gözüne melekler görünüyordu. Rüyaları olduğu gibi aşikare çıkıyordu. Bunlar hep risalete, insanları büyük hakikate, davete hazırlık içindi. O beşerin ilahi mürşidi olacaktı. O Hatemül Enbiya'ydı. Miladın 610 yılının mübarek Ramazan ayı yine gelmişti. Hz. Muhammed adet üzere yanına lüzumu kadar yiyecek alarak Hira Dağı'na yollandı. Ağır ağır gidiyordu. Ayakları yolu tanıdığından yol düşüncesi yoktu. Fakat başı biraz öne eğilmiş, vakarlı ve nurlu alnında derin düşüncelerin izleri okunuyordu. Bütün Mekke halkının sevgi ve saygısını kazanan, sıdk ve emanetine bütün kavmi şehadet ederek Muhammedül Emin adını verdikleri bu zat, acaba neden böyle düşünceliydi? Şüphesiz ki onu bu düşüncelere sevk eden kavminin dalaleti, bütün beşeriyetin şakavetiydi. O büyük hakikati arıyordu. Fakat ona yol neredendi? Kavmi fayda ve zarar vermekten aciz putların önünde eğiliyorlardı. Onlara Tanrı diye tapıyorlardı. Halbuki onların ne yaratıp rızık vermek elinden gelir, ne de bir zarar ve felaketi def etmeye güçleri vardır. Taş ve ağaç parçalarından ibaret şeyler. Öyleyken kavmi onların önünde tazarru ve niyaz ediyorlar, onlara yalvarıyorlar. Hübel, Lat, Uzza ve daha bilmem ne, sayıları 360'ı bulan bu putlara niçin eğiliyorlar? Bu kadar dalalet olur mu? Bu hal sürüp gidecek mi? Bir hak mabedi olan Kabe'nin içinde bu putlar ne vakte kadar duracak? Hazreti İbrahim ve İsmail onu Allah'a ibadet için bina etmişler. Rükû edenler secdeye kapananlar için tertemiz bırakmışlardı. Şimdi ise oraya putlar dolmuştu. Dalalet her tarafı sarmıştı. Yalnız bu kadar mı? Bütün dünyayı kaplayan bir dalalet kasırgası beşeriyeti kırıp ezmekteydi. Şirk ve tuğyan dalgaları cihanı kaplıyordu. Araplar kız çocuklarını diri diri toprağa gömer, Mecusiler ana ve kız kardeşle nikahı helal sayar, barbarlar ülkeleri tahrip ve kulları tazip ederdi. İnsanlığın hali ne olacak, bunun sonu nereye varacaktı? Bunlar gibi nice düşünceler dimağını meşgul etmekteyken mağaranın ağzına gelmişti. Uzaktan çöllerin kumlarını, vahaların çimenlerini yalayarak gelen hafif bir rüzgar yüzünü biraz serinletti. Ayağının altında serilmiş yatan çöller, vadiler, vahalar var. Gözlerini göklere dikti. Mavi gökte sayısız yıldızlar ve ay parlıyor, biraz sonra güneş de doğacak. Uçsuz bucaksız fezalar ve nice alemler. Bunların haliki olan Zat-ı Ecellü Alâ'yı bir bilip yalnız onun huzurunda eğilmek, işte ulu hakikat budur, hidayet budur. Ah beşeriyet, bunu bir anlasa. Mağarada hangi şeriat üzere ibadet ederdi? Hazreti İbrahim şeriatı üzere miydi? Yoksa Musa ve İsa şeriatleri üzereydi diyenler var. İbni Kesir bu hususta birçok rivayetler nakleder. En doğrusu kendisince hak olan şeriat üzereydi der. İmam-ı Buhari, Hazreti Peygamber'in Hira Dağı'nda ibadetle meşgul olduğunu söyler. Böyle inzivaya çekilip muayyen bir vakti ibadetle geçirmeye tehannüs veya tehannüf denir. Aynî, Mubtedül Kâri adlı Buhari şehrinde bu tahannüs kelimesini izah ederken şöyle demektedir. Peygamberimizin ne surette ibadet ettiği sorulacak olursa bunun tefekkür ve ibretten ibaret olduğunu söyleriz. İlk vahiy geldiği zaman nübüvvetin mukaddimesi olarak Hazreti Peygamber'e büyük sır ve yüce hakikat rüya aleminde keşfolunmaya başladı. Onun rüyada gördüğü her şey aydınlık bir sabah gibi aynen vuku buluyordu. Bir gün Hira Dağı'ndaki mağarada murakabeye dalmışken melek kendisine göründü ve "Oku," dedi. Hazreti Peygamber "Ben okuma bilmem," dedi. Bunun üzerine melek onu tutup baştan ayağa takati kesilinceye kadar sıktı ve yine "Oku," dedi. Hazreti Peygamber yine aynı cevabı verdi. "Ben okuma bilmem," dedi. Melek yine tutup baştan ayağa takati kesilinceye kadar sıktı ve bırakarak yine "Oku," dedi. Bu üçüncü emir karşısında Hazreti Muhammed titrek bir sesle yalvarır gibi "Ne okuyayım?" dedi. O zaman melek lahuttan, maveradan gelen seslerin en tatlı ahengiyle şunları okudu. "Halk eden Rabbinin ismiyle oku. O insanı kandan halk etti. Oku, o çok kerim olan Rabbin hakkı için ki o kalemle talim etti, insana bilmediğini öğretti." Alak suresi ayet 1-5. Hazreti Peygamber bunları dinledi ve onlar kalbine nakşolundu. Melek bunları okuduktan sonra ortadan kayboluverdi. Hazreti Muhammed ilk vahiy haletinin verdiği korku ve endişe içinde evine döndü. Hazreti Hatice'ye "Beni örtün, beni örtün," dedi. Derin bir uykuya daldı. Uyandıktan sonra gördüğü şeyleri, geçirdiği haleti Hatice'ye bir bir anlattı. "Bana ne oluyor bilmem," dedi. Hazreti Hatice, sadık ve emin eşinin yaşadığı ruh haletini, geçirdiği ızdırabı anlar gibi oldu. Kocasının bu endişeli halinden hiç korku sezmedi ve şöyle dedi. "Müjdeler olsun, sebat et. Canımı yeddi kudretinde tutan Allah'a yemin ederim ki sen bu ümmetin peygamberi olacaksın. Allah seni asla bırakmaz. Sen sılayı rahmedersin, sözün doğrusunu söylersin, meşakkate sabredersin, misafirleri ağırlarsın, felakete uğrayanların yardımına koşarsın. Böyle kulunu Allah bırakmaz." Bu sözler Hazreti Hatice'nin ne kadar yüksek ruhlu bir kadın olduğunu göstermektedir. Sadık eşinin o hali içinde ona böyle teselli vermek, bu ancak Hatice gibi yüksek fıtratlı, faziletli bir kadının yapabileceği bir şeydir. Bu bir Allah vergisidir. Cenab-ı Hak, Hatemül Enbiya olarak seçtiği Hazreti Muhammed'e zevce olarak da böyle yüksek ruhlu bir kadını nasip etmiştir. Bu da ona Allah'ın bir lütfudur, fazlu keremidir. Allah'ın fazlu keremi ona ne büyüktür. İlk vahiy rüyada mı, uyanıkken mi başladı? Bazı rivayetlerde ilk vahyin rüyada başladığı söylenir. Buna mukabil bazı rivayetlerde ise meleğin uyanıkken geldiği anlatılır. İbni İshak ve İbni Hişam gibi siyer sahipleri vahyin rüyada başladığını rivayet ederler. Muhaddislerin bir kısmı ise uyanıkken vahiy geldiğini naklederler. Bu gibi hususlar ancak nakil ve rivayet yoluyla bilinen şeylerden olduğu için burada dirayet tarikiyle şöyle böyle denemez. Her iki tarafın rivayetleri de doğrudur. Ancak o rivayetleri şöyle birleştirip bir araya toplamak kabildir. İbni Kesir, El-Bidaye ve Nihaye adlı tarihinde Delail-i Nübüve'den şunu naklediyor. Peygamberlere vahiy ilk defa rüyalarında gelir. Sonra kalpleri alıştıktan sonra vahiy uyanıkken nazil olmaya başlar. Bu söz çok doğrudur. Nübüvvetin başlangıcı olarak Hazreti Peygamber de birçok rüyalar görüyordu. Ve onlar aydın bir sabah gibi aynen çıkıyordu. Hazreti Ayşe bir hadisinde vahyin rüyayı saliha ve sadıka ile başladığını rivayet eder. Bunlardan anlıyoruz ki rivayetlerin hepsi doğrudur. İlk defa rüyada gördü, sonra uyanıkken aynı hal tekerrür etti. Vahiy öyle bir halettir ki onun mahiyetini ancak içinde bulunan, o ruhani masariyete nail olan peygamberler kendileri bilirler. Vahyin başlangıcı yarı uyanık, yarı uyku ve murakabe hali gibi kendinden geçmiş, istirak halinde vuku bulmuş da olabilir. Bazı öyle haletler vardır ki rüya gibidirler. Vahiy haleti esrar-ı ilahiyedendir. İlahi ve büyük vazifenin mesuliyeti. Hazreti Peygamber'in mağarada geçirdiği bu halin tesiriyle titreyerek eve geldiği muhakkaktır. Hatta yaşadığı haleti ruhiye çok sarsıcıydı. Mağaradan çıktıktan sonra nereye baksa melek gözünün önüne geliyordu. Ufukta onu görüyor, gökte onu görüyordu. Ona vahiy getiren, onu nura götüren meleğin sesini duyuyordu. Bu hal içinde eve dönmekte biraz gecikti. Hatice adamlarını onu aramaya bile göndermişti. Titreyerek eve dönmüştü. Bu titreme gördüğü fevkalade ahvalin tesiriyleydi. Hatice korkuyorum demişti. Bu korku üzerine yüklenen vazifenin azameti karşısında duyduğu mesuliyet korkusuydu. Zülcelal'in tecellisi, meleğin ona getirdiği vahiy bu kadar kolay bir şey değildi. Vahiy telakki için beşeriyetten çıkıp melekiyet alemine girecekti. Bu bir ağır yüktü. Bütün bir beşeriyeti hidayete ulaştırmak vazifesini Allah ona vermişti. Nelerle karşılaşacaktı? Kendi hayatını koruyarak bütün beşeriyetin hayatını kurtarmak için çalışacaktı. Onun davetini acaba nasıl karşılayacaklardı? Bunlar karşısında kim titremez? İşte Hazreti Peygamber'in titremesi bundandı. Yoksa bazılarının sandığı gibi cin peri korkusu değildi. 6. ayrımın sonu sayfa 63.